Ayrım 8, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 128. Bölüm 6. Kolsuz fakat umutsuz değil. Chuck'ın saçları turuncuydu. Kocaman kulaklarıyla korku filminden çıkmış gibi görünüyordu. Ben ona dert babası diyordum. Chuck ayrıca kalbime gerçekten ilk defa korkuyu koyan adamdı. Hepimiz hayali veya gerçek şeylerden korkarız. Asıl yürekli insanın korkusunu yenen olduğunu düşünüyorum. Çok korkmak sağlıklı bir durum değildir. Başaramama, kırılmaktan ve reddedilmekten korkma gibi durumlar bizi sekteye uğratır. Korkularınızın önünüze geçmesine izin vermeyin. Korkularınızın sadece bir korkudan ibaret olduğunu bilin. Eğer bilmiyorsanız etrafınıza bakın. Dikkat kesinin. Herhangi gerçek bir tehlike gözükmüyorsa gevşeyin. Aklınızda korkunuzu büyütmeyin. Chuck çok iyi bir terbiyecidir. Özellikle de korkumu yenmem konusunda bana çok yardımı dokunmuştur. Okulda sürekli arkadaşlarımla birlikte oynuyorum fakat Chuck bana herkesten farklı geliyor. Ben dahi herkesten yaşça büyük. Aslına bakarsanız kimseye karşı tehdit oluşturmuyorum. Sadece birinci sınıftayım ve diğerlerinden birkaç yaş büyüğüm. Chuck bana oranla okula 2 yıl daha geç girmiş. Bir gün bana, bahse girerim sen dövüşebilirsin dedi. Arkadaşlarım da yanımdaydı. O anda yüzüme ciddi bir tavır takınıp etrafıma baktım. Ben tekerlekli sandalyedeyim, ayrıca karşımdaki benden daha cüsseli. Bu adil bir dövüş olamaz dedim. Sen yapabilirsin dostum, dedi. Oysa ben dövüşmek nedir bilmezdim. İyi bir aile çocuğuydum. Şiddetin iyi bir cevap olmadığını düşünüyorum. Kuzenlerim beraber çok güreşirdik. Küçük kardeşimle bu konu hakkında konuştuk. Iron, benim kadar hatta benden daha iri yapılı olduğu için onu yıkabilmek benim için büyük bir başarıydı. Şimdi ise Chuck karşıma geçmiş, dövüş istiyordu. Onunla dövüşmekten korkmuyordum. Yalnız bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Televizyon filmi ve videolarda dövüş sahneleri izlemeye benzemiyordu. Chuck, hadi dostum görelim seni diyordu. Tamam dedim. O zaman öğleyin karşılaşalım. Peki, orada ol, dedi. Buluştuğumuz yer çimlikti. Tıpkı bir ringi andırıyordu. Üçüncü derse girdikten sonra öğle yemeği vakti gelmişti. Herkes karşılaşmamızı merakla bekliyordu. Acaba kendisini nasıl savunacak diyorlardı. Chuck'a kızmıştım. Keşke kavgamız esnasında bir öğretmenimiz gelse de kavgayı durdursa diyordum. Zaman akıp gitti ve karşılaşma zamanı gelip çattı. Tekerlekli sandalyemle meydana doğru ilerledim. Okulun yarısı oradaydı. Kimisi elinde yemeğiyle sanki film seyretmeye gelmiş gibiydi. Kimisi üzerimde bahis oynuyordu. Chuck koşmaktaydı. ''Hazır mısın?'' dedi. ''Evet'' dedim. Ben hala onu nasıl alt edeceğimi bilmiyordum. Chuck, ''Bunu nasıl becereceksin?'' diye sordu. ''Ben eğer tekerlekli sandalyedeysem sen de dizlerinin üzerine çökersin. Ancak öyle dövüşürüz.'' dedim. Chuck denileni yaptı. Artık burası bir ring ortamından farksızdı. Chuck ve ben birbirimizin hareketlerini kolluyorduk. Etraftan birileri, kolu bacağı olmayan birine saldırmak mertliğe sığar mı diye bağırıyordu. Sınıftaki kızlarsa, ''Nick, kavga etme, o seni incitir.'' diyorlardı. Chuck üzerime doğru hızlıca koştu ve sertçe omuz attı. Darbenin etkisiyle geri geri gittim. Bir patates çuvalı gibi yere yığıldım. Chuck beni fena halde şaşırtmıştı. Hiç böylesi bir durumla karşı karşıya gelmemiştim. İnanamamıştım. Utanç vericiydi. Herkes sinmiş bizi izliyordu. Kız arkadaşlarım ağlıyordu. Bunun gerçekten beni ziyadesiyle incittiğini fark ettim. Alnımı yere çarpmıştım. Tekerlekli sandalyeme tekrar binerken aşırı zorlandım. Bir konuda şüphem yoktu. O da Chuck'ın bana omuz atarken düşünmemesiydi. Chuck'ı yargılıyordum. Fena düşmüştüm. Başımı yere çarpınca gözüm kararmış, etrafı seçemez olmuştum. Arkadaşlarımdan biri bana kalkmam için yardım etti. O zaman bir öğretmenimin orada olmasını çok isterdim. Böyle durumlarda nerede bir yardımcı istesen o anda onu yanında bulamazmışsın. Sonunda kendime gelmiştim. Chuck artık gözümde iri yapılı değil bir canavar gibiydi. Zafer dansı yapıyordu adeta. Yerimden doğrulur doğrulmaz heyecanım büsbütün artmış, ona doğru koşmaya başlamıştım. Hiç tahmin etmediği bir anda ona çarptım. Diz kapağının üzerinde olduğu için hemen dengesini kaybedip taşa burnunu vurdu. Burnu kanıyordu ve mızıldanıyordu. Kendimi zafer kazanmış görmüyordum, aksine suçlu hissediyordum. Sonra dayanamayıp, "İyi misin Chuck?" dedim. Bir kız, "Chuck'ın burnu kanıyor!" diye bağırmaya başladı. Burnundan kan hızla boşanıyor ve beyaz tişörtünün üzerine damlıyordu. Tişörtü kıpkırmızı olmuştu. Bizi izleyenlerin yarısı bizi alkışlıyordu. Chuck'ı alt ettin diye ritim tuttular. Chuck bulunduğumuz yerden hızlıca uzaklaştı. Onu bir daha okulda görmedim. Sanırım utancından okula gelmiyordum. Üzgündüm. Böyle olsun istemezdim ama kendimle de bir açıdan gurur duydum. Kendimi savunabiliyordum. Eve vardığımda sert bir cezayla karşılaştım. Annem ve babam olanlara inanamıyordu. Nasıl mümkün olurdu bu? Onları ikna etmeye kalkışmadım. Zaten hikayemiz etrafa yıldırım hızıyla yayılmıştı. Şiddetten yana değildim. Bu ilk ve son kavgamdı. Dövüşerek insanların bir şeyi çözüme kavuşturamayacağı gerçeğini ise herkes bilmeliydi. Kollarım ve bacaklarım yoktu ama korkum da yoktu. Amacınız var, umudunuz var ama yine de korkularınız size engel olabilir. Bazen kollarınızın, bacaklarınızın olmamasından daha büyük engelleriniz olabilir. Eğer kararlarınızı, korkularınız kontrol altına almışsa, hayatınızı çok güzel bir şekilde yürütemezsiniz. Korku, adımlarınızı geriletir. Sizi olmak istediğiniz kişiden uzaklaştırır. Fakat bilin ki, korku sadece bir histir. Ne sıklıkla korkarsınız? Dişçiye gitmek, iş görüşmesine girmek, sınava girmek gibi. Bu saydıklarımızın hiçbirisi tahmin ettiğimizden daha kötü değillerdir. Birçok insanın sonradan felç geçirdiğini gördüm. Çocukça korkulardan söz etmiyorum. Çoğu insan hata yapmaktan korkar. Yargılanmaktan ve başarısızlıktan korkar. Ama korkularınızın kapıya dayanması kaçınılmazdır. İçeri girmesine izin vermeyin. Geri gönderin ya da yüzleşin. Psikologlar çoğu korkunun öğrenilmiş korkular olduğunu söyler. İnsan doğduğunda iki şeyden korkarmış. Yere düşmekten ve yüksek sesten. Birinci sınıftayken Chuck'tan dayak yediğimde ben de korkmuştum. Fakat ondan da kurtulmuştum. Aslında korkunun tanımını yanlış algıların ve yanlış şeylerin gerçekmiş gibi hissedip zamanla gerçekleşmesidir. Korkularınız üzerine odaklanırsanız size gerçek gibi geleceklerdir. Sonuç olarak onları kontrol edebilirsiniz. Michael Jordan'ı yakından tanırsınız. NBA'de en sevilen oyunculardan birisidir. Bir röportajında korkusunun onu amacına ulaştırdığını söyledi. Konuşmasının sonunda tıpkı sınırlar gibi korkular da illüzyondan farklı bir şey değil demiştir. O, belki bir psikolog değildi ama bildiği ve farkına vardığı bir doğru vardı. Korkuların sadece bir duygu olduğu ve istenildiğinde kontrol edilebileceğiydi. Ben ilk konuşmamı yapmadan önce farkına varmıştım. Çok tedirgindim. Çünkü korkuyordum. İnsanların bana nasıl tepki vereceklerini kestiremiyordum. Beni dinleyecekleri konusunda emin değildim. İlk dinleyicilerim arkadaşlarımdı. Hepsi de beni tanıyorlardı. Rahat olmam gerekiyordu fakat becerememiştim. Korkularımın üzerine gidene değin bu böyle devam etti. Daha sonra küçük küçük gruplara konuşma yapar olmuştum. Derken binlerce insana seslenir oldum. Sonunda sesim dünyanın her yerinden insana ulaşıyordu. Çin'e, Güney Amerika'ya, Afrika'ya ve daha nice ülkeye. Hepsi de farklı kültürlerden renk renk insanlardı. Beni nasıl karşılıyorlardı bilemiyorum fakat risk almadan başarmak olmazdı. Bazı korkular gibi bu korkumun da bana yarar sağlayacağının bilincindeydim. Mesela kaza esnasında arabadan dışarıya uçmaktan sakındığı için insanlara bu korku emniyet kemerini icat ettirmiştir. Mesela çoğu insan cinnet geçirmekten korkar. Halbuki bir hastalık gibi, bir nezle, bir soğuk algınlığı gibi düşünüldüğünde önlem alınması gerektiği bilinir. Manevi hastalıklar için de durum aynıdır. İnsan ruhunu beslemelidir. Mesela bazı insanlar kendini duvarlar arkasına kapatıyor. Kimseyle konuşmak istemiyor. Peki nasıl bir çözüm bekliyor? Korkuyla yüzleşmek. Küçük yaşından beri anne ve babası birbirinden ayrı yaşayan bir arkadaşım vardı. Annesi ve babası sürekli kavga ediyormuş. Bir süre sonra dayanamayıp boşanmışlar. Kızcağızı annesi yanına almış ve büyütmüş. Şimdi bu arkadaşımın evlenmek istemediğini öğrendim. Muhtemelen hayatının ailesinkine benzemesinden korkuyor. Korkuyu tahmin edebiliyor musunuz? Hem de hastalıklı bir korku. Evliliği boşanmak için bir adım olarak görüyor. Tennyson'ın bir şiirinde söylediği gibi, sevmiş olmak ya da kaybetmiş olmak daha dayanılır hiç sahip olamamaktan. Bir korku yüzünden hayatınızı karartmayın. Korkunun esiri olmuşsanız bir de şunu düşünün. Bir gece ansızın yatağınıza yıldırım düşebilir. Bir Amazon sivrisineği tarafından ısırılabilirsiniz. Aniden çirkinleşebilirsiniz. Başaramazsam ne yaparım? Ben iyi biri miyim? Neden bana gülüyorlar? Aşağılanırsam? Bu başarımı sürdüremezsem? Hayatınızın bir evresinde yukarıdaki sorulardan birini ya da birkaçını sormuş olabilirsiniz. Bütün bu soruları anlıyorum. Ben de büyük korkularla büyüdüm. Reddedilmem, kendimi yeterli görünmemem, başkasına bağımlı olmam gibi baba korkularım vardı. Sadece zihnimin oluşturduğu korkular değildi bunlar. Vücudumdaki değişiklik korkularımı tetikliyordu. Ailem her zaman sahip olamadığına değil, elindekilere bakmamı söylerdi. Büyük düşün ve korkularının yoluna taş olmasına izin verme diye öğütler veriyorlardı. Bu zamana kadar 19 ülke gezmiştim. Gezdiğim yerlerde bir sürü insana da bunları anlatmıştım. Sizce bu bir korkuyu yenmek değil de nedir? Motivasyon korkusu. Siz ya da ben, belki Michael Jordan gibi baskın bir karakter olamayabiliriz. Korkusunu kendisi için bu denli avantaj haline getiren biri olamayabiliriz. Ancak en azından korkunun üzerimizdeki kötü etkisini atabiliriz. Laura Gregory sınıftan bir kız arkadaşım. Düşündüğünü açıkça söyleyen biridir. Bir gün bana yaklaşarak, "Nick, okulda bile bir yardımcıya ihtiyacın varken evde seninle kim ilgileniyor?" "Ailem," dedim. Ne maksatla sorduğunu anlamamıştım. Bu yüzden, "Ne demek istiyorsun?" dedim. "Giyinirken, banyo yaparken kim sana eşlik ediyor, onu merak ediyorum. İtibarlı bir insan bunları tek başına yapmak ister. Bunları tek başına başaramamak sana da tuhaf gelmiyor mu?" Laura'yı tanıyordum. Niyeti elbette beni incitmek değildi. Sadece merak ediyor ve aklına geleni çat çat söylüyordu. Gerçekten duygularımın ne olduğunu öğrenmek istiyordu ama içimdeki yarayı söyledikleri bir kez daha kanatmıştı. Çünkü hayatım boyunca sevdiklerimi yük olarak yaşamak istemiyordum. İçimde anneme ve babama derin bir minnet vardı. Kimi geceleri kabusumda onların öldüğünü ve beni kardeşlerime bıraktıklarını görüyordum. Ağlayarak uyanıyordum. Korkum gerçekleşiyordu. Laura bunu bana iyiden iyi hissettirmişti. İçimdeki haysiyet beni yıllarca bu duygulardan uzak tutmuştu. Laura'nın sorduğu sorular adeta zihnimin saklı köşelerinden karşıma çıkan tanıdık cellat gibiydi. Onları tepemden kovmak istiyordum. Aklıma koymuştum. Nasıl bağımsız yaşayabilirdim? Bir çaresini bulacaktım ama nasıl? Ailem bana ne olursa olsun yanımda olacaklarının teminatını vermişlerdi. Beni doyurmak, giydirmek ve banyo yaptırmak onlar için hiçbir şekilde sorun değildi. İnsan büyüdükçe bağımsızlığı daha çok istiyordu. Kendine yetebilmeyi arzu ediyordu. Korkum artık harekete geçmişti ve beni de harekete geçirmişti. Kardeşim Avron'u düşünüyordum. O her zaman benimleydi. Sürekli beni kolluyordu. Elim ayağımdı. Artık onlara faydam dokunsun istiyordum. Laura bana bunu hatırlatmıştı. Bir ailem olursa eşimin beni kucağında taşımasını istemiyordum. Çocuklarıma iyi bir baba olmak istiyordum. Bu tekerlekli sandalyeden kurtulmaya ihtiyacım vardı. Korkunuz size rakip olabilir ama korkumla arkadaş olmayı tercih ederim. Kendi başımın çaresine bakmak için bir yol aradığımı aileme de söyledim. Elbette başta telaşlandılar. Bunu yapmak zorunda değilsin Nick. Biz senin her zaman yanındayız, dedi annem. Anne, baba bunu sadece sizin için değil, kendim için de yapıyorum, dedim. Annem ve babam bana zorunlu işlerimde yardımcı olmayı teklif ettiler. Benim için banyoyu yatağı uygun hale getirdiler. Babam kapılar için uygun plastik tutucular yaptı. Böylelikle sol ayağımla açabilecektim. Hatta elektrikli diş fırçasını öyle bir tasarlamıştı ki ben ayağımla bastığımda yukarıdan çalışıyor ve ben de dişlerimi fırçalıyordum. Giyinmem için de çok zekice bir çözüm getirmişlerdi. Şortum katlı bir şekilde yerde duruyor, ben üzerine çıkıyordum ve tuşa bastığımda o yukarı çıkıyordu. Bütün bu çabalar benim içindi. Yine annem ve babam çözüm üretmişlerdi. Uzaktan kumandayı, telefonu, bilgisayar klavyesini bana göre ayarlamışlardı. Burnumla tuşa basıp alarmı açıp kapatabiliyordum. İsterseniz nasıl çözümler bulduğumuzu görebilmek için internet adresime girebilirsiniz. Laura'ya gerçekten bir teşekkür borcum vardı. En azından biraz daha özgürlük kazanmıştım. Basit işleri artık kendim yapabiliyordum. Siz de böyle çözümler üretebilirsiniz. Benzer korkularınızı bu şekilde yenebilirsiniz. Kalıplaşmış korkular. Korkularınıza bakın ve içlerinde en büyüğünü bulun. Ona en uygun çözümün ne olacağı hakkında biraz akıl yürütün. Eminim aklınıza bir şeyler geliyordur. Bu metodu diğer korkularınız üzerinde de uygulayın. Sonucun sizi rahatlatacağına inanıyorum. Siz korkunuzla yüzleşirken eş zamanlı olarak başka korkularla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi size göre en büyük korkunuzu düşünün. Diyelim ki bu, kalabalık bir topluluğun önüne çıkmak ve konuşma yapmak olsun. Böyle bir korkuyu seçtim çünkü ben bunu bizzat kendim yaşadım. Konuşma yaparken birden söyleyeceğiniz cümleleri unuttuğunuzu tahayyül edin. İşte o vakit kendinize "Devam et Nick" diyebilmelisiniz. Ayrıca bir işi yaparken mutlaka uygulayacağınız bir B planınız olmalı. İster bir konuşma yapmak olsun, ister bir yere ulaşmak. Yine bu korkunun da üstesinden ancak onunla yüzleşerek gelebiliriz. Mesela aralarında Oprah Winfrey gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bir topluluğa konferans vermeden önce aşırı gergindim. Yanlış yapmaktan korkuyordum. Sonra kendime, "Oprah'dan mı korkuyorsun Nick? O sana yanlış yaptığında ne yapacak ki? Bekle. Sen 25 yıl boyunca korkularınla yüzleşmiş bir adamsın. Böyle korkarak kaçamazsın. Oprah, hazırım." diyerek konferansıma başladım. Korkulara sıkışmak. Çoğumuzun küçükken aşı olmaktan korktuğu aşikar. Sağlık ekipleri geldiği zaman bazılarımız okuldan bile kaçmıştır. Ben de onların grubundaydım ama benimkisi biraz daha farklıydı. Aşı bazen kola, bazen de kaba ete uygulanıyordu. Ben de kola uygulanamayacağına göre aşıyı kaba etimden vuracaklardı. Fakat bu benim bir günümü elimden almak demekti. Çünkü ayaklarımın olmayışı onun üzerinde durmamı gerektiriyordu. Ama iğne yaptıklarında yürüyemez hale geliyordum. İkinci sınıftayken gelmişlerdi. İki hemşire aşıyı omuzlarıma yapma kararı aldı. Fakat öylesine dayanılmaz acı hissettim ki, İnanın acısından bayılmıştım. Tabii eve kadar bana arkadaşım John'u refakat etmişti. Ailem bu durumdan hoşnut olmamıştı. Aşı için hastaneye gidiyorduk bundan sonra. Yine aşı yapacaklardı ve bu kez hastanedeydik. Bekleme salonunda otururken içeriden bir çığlık geldi. Küçük bir kız tiz bir sesle bağırıyordu. Kardeşim Aaron, Michelle'e dönüp "Duydun mu?" dedi. Korkum giderek içimde sanki bir canavara dönüşüyordu. Paniğe kapılmış bir haldeydim. Ağlamaya başladım. "Anne, ben istemiyorum. Çok acıyacak, biliyorum," dedim. Ben ağladıkça benden cesaret alan kardeşlerim eve gitmek için yalvarmaya başladılar. Ama büyük bir gerçeği unutuyorduk. Annemiz bir hemşireydi ve onu kandırmak imkansızdı. Sakin bir şekilde bizi ikna etmeye çalışıyordu. "Hadi size içecek bir şeyler getireyim," dedi. O gider gitmez aklıma bir fikir geldi. Kardeşlerime de fikrimi söyledim. Kaçacaktık. Aaron tekerlekli sandalyemi sürüyor, Michelle de koridor başlarında gözcülük yapıyordu. Evet, kaçıyorduk. Ama annem gibi gözü açık bir kadın buna müsaade mi edecekti? Tabii ki yakalandık. Tıpış tıpış iğne odasına gittim. Sonunda beklenen an gelmişti. İğne oluyordum. Ama korkunun vücuduma daha az acı verdiği kesindi. 8. ayrımın sonu, sayfa 142.